Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Parilus, Rojbaş, merhaba, kalimera, günaydın. Ben Robert Koptaş.
Ben Karin Karakaşlı.
Ben Pakrades Tükyan.
Radyo Agos'a hoş geldiniz. Biz de Açık Radyo'ya hoş geldik. Açık Radyo'ya bize bu programı yapma imkanı sağladığı için bütün Açık Radyo ekibine, başta Ömer Madri olmak üzere çok çok teşekkür ediyoruz. Agos'un mutfağından haberler, olaylar dedik. Böyle bir program yapacağız. Ömer abi bize bu fikri verirken, bizi Açık Radyo'da program yapmaya davet ederken, siz zaten gazeteyi yapıyorsunuz, gazeteye emek harcıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Parantez açayım, güzel de bir iş yapıyorsunuz dedi sağ olsun. Ve biz bunu Açık Radyo'da, Açık Radyo'ya taşımak, Açık Radyo'da size bir pencere açmak istiyoruz dedi. Bu bizim için de çok hoş bir davetti. Davete icabet etmek olmazdı ve buradayız. Bu programda neler yapacağız? Yapacağımız şey aslında Agos'un gündemini radyo ortamına taşımak. O hafta neleri konuştuk, neleri tartıştık, neleri önemsedik. Başkalarının unuttuğu neleri hatırladık, hatırlatmak istedik. Neler bizim canımızı yaktı veya neler bizi sevindirdi. Bunları sizlerle her cumartesi sabahı saat 9'dan 10.30'a kadar Radyo Agos'ta paylaşacağız. Bazı sürprizlerimiz olacak. Zaman zaman bazı konuklarımız olacak. Stüdyoda konukları ağırlayacağız. Bugün de öyle olacak. Zaman zaman bazı telefon bağlantıları yapacağız. Şarkılarımız olacak elbette. Coğrafyamızdan, bu toprakların şarkıları ve dünyanın çeşitli yörelerinden halkların şarkıları olacak. Ve Radyo Agos'ta umarım bundan sonra inşallah kesintisiz bir şekilde yayılarak, çoğalarak devam ederiz. Programda ben olabildiğim müddetçe olacağım, herhangi bir yere gitmediğim zaman. Yanımdaki arkadaşlar, bu program bir Agos mutfağı programı olduğu için değişecek. Yani o haftanın haberleri, o haftanın gündemi kimlerle ilgiliyse, hangi arkadaşlarımızla ilgiliyse, bütün Agos ekibini, Agos'a haber üreten, Agos'a emek veren bütün Agos ekibini burada hep beraber programa katmaya çalışacağız. Böylece umuyoruz ki daha hareketli bir program olacak. Gelenektir, bizim topraklarda hayırlı olsun denir yeni bir şeye başlanırken. Hayırlı olsun aynı zamanda da bir temennidir, bir duadır, kadim bir sözdür. O kadim sözün bir yansısı olarak bir duayla, Ermenice bir duayla Diyarbakırlı Onnik Dinkçiyan'ın, şu an Amerika'da yaşayan 80 yaşını aşkın Onnik Dinkçiyan'ın Havadamk inanç duasıyla merhaba diyelim.
Havadam kim yastva diyar namena galara dich negri negri yerevelyats yevanere vutits yevi mi de Jesus Christos portinas tu zo znialas tu zorer mi adzin I think ne yute ne o Աստված աստուծո լույս իլուսո, աստված ճշմարտին աստուծո ճշմարտ է, ծնունդ եւ ոչ արարած. Նույնիկ նեպլուտեն է հոր, որով ամենայնինչ երևերգինս եւ իմիրա երգրի, երևելիք եւ աներևու. Որ աղարկս մեր մարդկան եւ աս մեր օգրության իջյալ եգնից մարմնացավ մարտացավ ծնավ գալարել ավես իմարյամասր փոգուսեն օգվովեն serpov Vonom yar marmin Hokiyev midyev zamen ayn vor inch ev im art Ճշմարտաբես եւ ոչ գազյոք Չար չարյալ խաչյալ տայալ Հերորդավուր արուսյալ Ելյալ երգինս նովի մարնով Նստավն թաչ մեհով Καλώς ενώβη μαρνόν, γε παροκόρητα δέλς γεντανείς γεμες μεριάλς, βορότα καουρτιάν βοτσκό, βαχτιάν, χαβαδάνκ, γε βισούρ ποκίν ανέλν γε βιγαδαριάν, որ խոսեցավոնենց և մարկարենց և ամեդարանց, որ էչ նիորդանան կարոցյած զարակյալն և նագեցավ իսուրդն հավադանք և իմի միայն ընտանրագան և առակիլագան սուրպ եգեղեցի, Իմի մգրդություն, աբաշխարություն, իկավություն և իտողություն մեղաց, իարություն մերելոց, իտադաստանն ավիդենից, հոգվոց և մարմնոց, արկայություն եգնից և իգյանքս դավիդնագան։
Tekrar merhaba. İlk müjdeyle başlayalım. Agos'un bu seferki Açık Radyo birlikteliğinde bu haftanın manşeti Bir Zamanlar Anadolu'da olarak çıktı. Bir Zamanlar Anadolu'da bir yanıyla Agos tarihi için, Ermeni tarihi için çok önemli olan bir kitabın 1915 öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler adıyla Türkçe'ye kazandırılan yazar Raymond Kevorkian'ın Ayras Yayıncılık'tan çıkan büyük eserinin müjdesi. İlk olarak Agos'ta 97-2000 arasında bazı bölümleri Hrant Dink tarafından tefrika edilmiş. Kendisi bu kitabın tamamını çevirmek istemişse de döneminde nefret kampanyalarının şiddetlenmesi yüzünden bu projeyi ertelemek ve Aras'a ve bizlere bugüne vasiyet etmek durumunda kalmıştı. Bir anlamda bu vasiyet yerine gelmiş oldu. Ve Raymond Kevorkian'ın müjdesiyle dileriz Türkiye tarihinde hak ettiği yeri alacak olan kitap. Ermeniler Türklere ve Kürtlere son bir iyilik yapıp bu ülkede demokratikleşme sürecinde dilerim onlara yardımcı olacaklar sözleriyle önemini kazanıyor. Kitabı ve manşeti birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Anadolu'nun bir diğer yeri ayrıca yine gündemde yerini aldı. Orası da Mardin'di. Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, yurt içi ve yurt dışından gelen araştırmacılara, yörenin resmi tarihi tarafından dile getirilmeyen gerçek hafızasını ortaya çıkarma yönünde önemli bir fırsat sundu. Bu fırsatın ifade ettiklerini konuğumuz Cengiz Aktar'la konuşacağız. Diyarbakır'ın bir diğer durağı, Anadolu'nun bir diğer durağı Diyarbakır oldu. Orada da Surp Giragos Kilisesi'nin yenilenen bölümleriyle hizmete girişini, buradaki ibadete açılan ve 1915'te top ateşiyle yıkılan Çan Kulesi'nin yeniden ses verişini gündeme taşıdık. Bunların aynı zamanda manevi olarak ifade ettiklerini paylaşmaya gayret ettik. Yine önemli bir gelişme, tarihi 1998'lere denk gelen bir tahliye talihsizliği yaşamış olan Bomonti Mkhitaryan Okulu ile ilgili müjdeli haberdi. Bomonti Mkhitaryan Vakfı haksız yere el konulan okul binasını mahkeme yoluyla kazanmanın sevincini yaşıyor. Binanın çoğunluk hisselerine sahip olan Ayaş Belediyesi'ne karşı İstanbul'da açılan dava vakfın lehine sonuçlandı. Ve yine tekrar birinci kareye geri dönecek olursak, Hrant Dink'in bir diğer vasiyeti daha aslında yerine gelmiş oldu. O dönemde Hrant Dink okulun açık kalması için bizatihi mücadele vermiş ve konunun gündemleşmesinde büyük emek harcamıştı. Türkiye gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç'la bir söyleşiyle siyasette aykırı bir sese yer verdik. Kendisi Kürt sorununa çözüm önerileri ve BDP kongresine katılmasıyla adından söz ettirmişti. Partisini tutucu ve devrimcilikten uzak bulan Onanç, CHP kendini devrimci diye tanıtıp hiç devrimci olmayan bir parti. Bizim altı okumuzdan biri devrimcilik oysa ve devrimcilik sürekli kendini sorgulamak ve yenilemek demektir diyor. Aynı zamanda iktidar başta olmak üzere partiler arası diyalog eksikliğinden duyduğu sıkıntıyı ifade ediyor. Maraş katliamının perde arkasını bir filmle gündeme taşıyan ve bu büyük acıya ses veren Babamın Sesi adlı filmi yönetmeniyle görüştük. Orhan Eskisoy bu konudaki algı yanılsamasını bize açarak Maraş katliamının hep Alevi katliamı olarak dillendirildiğini fakat aslında Sünni Kürtlerle Alevi Kürtlerin birbirine kırdırılması olan bir devlet siyaseti projesinin ayrıntılarını sundu. Bir diğer filminin, yeni filminin müjdesini vererek orada da eskiden Ermeni yerleşim yeri olan bir köyün asker tarafından bir nedenden boşaltılmasından önce köylülerin giriştiği hazine avcılığı macerasını anlatacağını paylaştı. 34 yalnız bir sayı değildir başlığı altında geçen yıl Roboski'de hayatını kaybedenlerin anısına Ümit Kıvanç'ın hazırladığı Ağlama Anne Güzel Yerdeyim belgeselinin ilk gösterimini, bu filmin arkasındaki hissiyatları Ümit Kıvanç'tan doğrudan dinledik. Bu film şu anda Agos'un sitesinde aynı zamanda linkiyle dönmekte ve aslında Açlık Grevi'nde 60. günü doldurduğumuz eşikte bize çok fazla şeyler söylemekte. Son olarak Adalet Bakanı'nın, Sadullah Ergin'in Kürtlerin ayrıştığı bir Türkiye'nin Türkiye olamayacağını söylemesi karşılık olarak siyasi iradeyle bir an önce devreye girilip bu büyük acıya ölümler pahasına olmadan son verilmesini de aynı zamanda başta hükümet olmak üzere tüm kesimlere dayatıyor. Dünyadan ise haberlerimizden bir tanesi elbette Obama ile başlayacak olan 4 yıldı. Burada da ABD Başkanı Obama'nın ilk ekonomideki kötü gidişe, işsizlik sorununa rağmen rakibi Romney kıl payı da olsa yenebilmesinin arkasındaki stratejileri ve aynı zamanda politika değişikliğini, paradigma değişikliklerini uzman Richard Peres'le konuşarak anlamaya çalıştık. Burada özellikle kadınlar ve beyaz olmayan Hispanik seçmenlerin ortaklığının cumhuriyetçileri yeni açılımlara zorlaması üzerinden Türkiye'ye dair de ifade edeceklerini okurlarımızla paylaşmayı istedik.
Manşet haberini hemen bir giriş yapalım mı? Bizim için çok önemli bir kitaptı. Biraz da onun sevinciyle manşeti taşıdık. Normalde herhangi bir kitabın yayını bu kadar büyük bir haber olarak görülmeyebilir. Ama Agos'la çok bağlantılı bir kitaptı. 1915 öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler. Raymond Kevorkian'ın kitabı. Aras Yayıncılık yayınladı. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Pakrat abi, bu kitap neden önemliydi? Biraz böyle Agos'un ilk yıllarını giderek anlatmanız mümkün mü?
Tabii Agos'un yayınlandığı ilk yıllarda Türkiye'de genel bir atmosfer vardı. Ermenilere dair izleri de yok etmek. Hani Ermeniler fiilen coğrafyadan kaybedilmişlerdi. Sonra onların artık geçmişte buradaki varlıklarını da yok etmeye yönelik bir politika izlenmekteydi. İşte o politikaya çomak sokan bir yayındı bu. Agos için bu anlamda değerliydi. Var olduğumuzu, geçmişte burada olduğumuzu kanıtlayan bilgilerdi. O yüzden de çok toplumsallaştı. Agos'un en ilgiyle izlenen köşelerinden biri oldu o tefrikalar. Her hafta ikinci sayfanın köşesinde küçük bir bölüm, bir şehir ya da bir kasaba tanıtılıyordu. ve onları biriktiren hakikaten birçok insan oldu. Yani Agos vasıtasıyla kitap zaten popülerleşti Türkiye Ermeni toplumu nezdinde.
Karin'in yengesi de galiba küpürleri kesiyormuş değil mi?
Evet, pek çok diğer okur gibi aslında o dönemde bu küpürleri kesip saklamak diye bir alışkanlık olmuştu. Bir kısmını tabii yengeminki de dahil olmak üzere maalesef biz ölümlerinden sonra gördük. Çıkınlar açıldığında ortaya çıktı. Bir diğer dönemin geleneği de cuma günleri mutlaka ziyaretçilerin gelip benim nenemin de köyü Ermeni köyüymüş, bir o kitaba bakar bilir miyiz deyip kitabı önlerine alıp köylerini araştırmalarıydı.
Bu kitap üzeri örtülmüş, unutturulmuş bir tarihi açığa çıkaran bir kitap. Yaşadıkları inkar edilen, aslında bütün varlıkları inkar edilen Anadolu halklarının, Anadolu Hristiyanlarının, Anadolu Ermenilerinin yaşadığını gösteren, fotoğraflarıyla, tarihiyle, metniyle gösteren bir kitap. Raymond Kevorkyan da buna vurgu yaptı bizim röportajda. Bu kitap insanları anlatıyor, başka bir şeyi anlatmıyor dedi. Şimdi yeni bir şarkıyla devam edelim. Orta Doğu coğrafyasından, yine üzeri örtülmüş tarihlerin coğrafyası diyebiliriz. Soap Kills grubundan Tango şarkısı geliyor.
تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت I'm
Radyo Agos. Radyo Agos.
Radyo Agos'un bu bölümünde ilk stüdyo konuğumuzla birlikteyiz. Bizim için o açıdan taşıdığı tüm önemler dışında ayrı bir anlam ifade edecek. Uluslararası Ranting Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Açık Radyo'nun izleyicilerinin müdavim olduğu programlardan bildikleri bir isim Cengiz Aktar. Cengiz hocamız bizimle birlikte. Kendisiyle Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı'na hem öncülük ettiği hem büyük emek verdiği bu konferansı ayrıntılarıyla konuşacağız.
Evet, Parelius.
Parelius.
Ne mutlu bana hakikaten, yani bu çok heyecanlıyım. Ben bu radyonun neredeyse en başından beri varım. Ama bu çok heyecan verici bir program. Hayırlısı olsun.
Biz de ilk programın acemiliğini hesaba katarak ailenin içinden birini konuk olarak alalım dedik. Siz de daha geldiniz, icabet ettiniz. Çok teşekkürler ediyoruz. Geçen hafta Mardin'deydik. Mardin konferansı için. Hrant Dink Vakfı neden böyle konferanslar yapıyor? Diyarbakır'da yaptınız. İki tane Adana konferansı yaptınız. Şimdi de Mardin.
Vallahi biz aslında üniversitenin, akademinin yapmadığını yapmaya çalışıyoruz. Bu bir iş üstümüze kaldı açıkçası. Çünkü Türkiye'de tarih diye bilinen ders bomboş bir şey. Yani devletin yazdığı, kendisine göre şekillendirdiği. Diyeceksiniz ki bu dünyanın her yerinde öyle, doğru. Ama burası kadar kötü bir tarih tedrisatı, öğretimi herhalde az bulunur. Yani bu sadece eksik bir tarih değil, aynı zamanda çarpıtılmış bir tarih. Ülkenin doğusuyla ilgili bilgiler batısından da az. Biz de vakıfta dedik ki bu açığı nasıl kapatırız? Yani bizim bir tarih toplantıları serisi başlatmamız gerekir diye yola çıktık ve dediğin gibi önce Adana ile başladık. Tam o sırada Adana 1909 Ermeni katliamının seneyi devriyesiydi. O girdi araya. Bir Adana daha yaptık. Arkadan Diyarbakır yaptık ve şimdi de Mardin yaptık. Şimdi,
nasıl bir konferans oldu?
Valla bunun bir kere şöyle bir özelliği var. Yani bu toplantılar eskiden yurt dışında yapılırdı. Yurt dışında ve daha hala da yapılıyor zaten. Yani bu işte Ermeni soykırımı ile ilgili, Süryani soykırımı ile ilgili, oraların başına gelenler, yani o 19. yüzyılın o korkunç hatırası üzerine bir sürü toplantı yurt dışında yapılır ve kimsenin bundan haberi olmazdı. Şimdi artık bunlar Türkiye'de yapılıyor. Sadece Türkiye'de yapılmıyor. Eskiden İstanbul'da sınırlıydı malum. Bir iki toplantı Ankara, onun dışında İstanbul. Şimdi ya, olay yerinde yapılıyor. Olay mahallinde yapılıyor artık. Hı. Bu bence fevkalade önemli. Yani Diyarbakır, Adana'yı tabii İstanbul'da yaptık. Adana kolay bir yer değil ama Diyarbakır ve Mardin hakikaten işin yani olduğu yer. Yani o felaketlerin yaşandığı topraklar.
Yalnız iki yerde de üniversitelerle evet, işbirliği olmadı. Yapmak mümkün olmadı değil mi? Olmadı, bu da bir şey söylüyor bize aslında.
Sağlık olsun. Tabii yani daha devlet ve devlet kurumları daha orada değiller. Yani daha bunun işte bir iki tane öğretim üyesi, bir iki tane öğrenci katılma, söz alma, hatta tebliğ verme cesaretini gösteriyor. Ama onun dışında üniversite, yani bu sonuçta bilimsel bir toplantı, yani böyle bir lay lay lom toplantı değil, siyasi bir toplantı da değil. Yani bu hakikaten bilimsel bir toplantı. Mesela şimdi bu hafta, işte geçtiğimiz hafta Mardin'de bu işin dünya çapında uzmanları geldiler. Yani bu şaka değil. Ve yoklardı, yani onları ilgilendirmiyor, onlar ayrı bir dünyada yani yaşıyorlar.
Üniversiteden demin dediğim, çok insan yoktu orada.
Yoktu işte 3-5 tane dediğim o, yani cesur talebe geldiler ama üniversite yoktu. Yani ben, bu üniversiteler ne işe yarar, yani oralardaki üniversiteler hakikaten.
Yerel yönetimler ve sivil toplumun ilgisi nasıldı Cengiz Bey?
Yani işte onlarla yani devletle yapamadığımız zaman tabii ki toplumla yapıyoruz. Yani böyle bir tezat var, böyle bir sorun var. Sorun değil, ben bundan çok mutluyum aslında çünkü Türkiye'de bu hafıza toplum üzerinden ve toplumla geri gelecek. Ben buna inanıyorum. Başından beri buna inanıyorum ve bunun böyle tecelli ettiğini de görüyorum. Ve bunu ve hakikaten en büyük kıvanç, en büyük, yani tüylerim diken diken ancak o zaman oluyor. Günün birinde belki devletten biri çıkar gelir, ya hayırlı bir iş yapıyorsunuz der. İşte yani onu da yanımıza alırız ama yani burada hesaplaşma, yüzleşme, bilme, öğrenme toplum üzerinden oluyor ve olmaya da devam edecek bence.
Siz nasıl bir Mardin gördünüz?
Vallahi yani çok sakin bir Mardin gördüm. Ben hoş şehrin dışında yaptık tabii toplantıyı. Şehrin içi alt üsttü. Gene bir orada da işte neredeyse Türkiye'nin bütün şehirlerinde olduğu gibi bir şehirde çalışma vardı. Eski Mardin.
TOKİ yoktu ama galiba değil mi?
TOKİ daha şehrin yani eski şehre, o antik ortaçağ kentine daha el atmamıştı TOKİ Allah'tan şimdilik. Ama belli olmaz tabii. Valla Mardin'deki ilgiyi yani bir kişi dahi olsa oradan kalkıp gelmiş olan, ki vardı, pek çok insan vardı. Yani bu işin uzmanı olmayan ama oralarda ne olduğunu öğrenmek isteyen, merak eden insanlar vardı toplantıda. O bile yeter. Ondan sonra toplantının basın ayağı gayet iyiydi toplantı sonrasında, epey bir yerde. Yani yerel gazetelerden bahsediyorum. Yazılar çıktı. Şimdi bundan sonra tabii bunun arkasının gelmesi gerekiyor. Bunun arkasını getirecek olan herhalde biz değiliz. Yani çok zor olur o. İşte birilerinin bu bizim açtığımız yoldan ilerlemesi lazım.
Sanırım bir de bu toplantılar sanal medya vasıtasıyla pek çok yerde dinlenebildi, izlenebildi, takip edilebildi galiba, değil mi?
Akratçım, iyi ki hatırlattın tabii. Bu çok önemli. Bir iki yıldır Diyarbakır'da ve Mardin'de bunu özellikle yapıyoruz. Yurt dışından çok izleniyor ve onun tepkileri gelmeye devam ediyor. Pek çok Süryani, özellikle Süryaniler çok izlemişler. Süryaniler Türkiye'deki, Anadolu'daki, Osmanlı'daki soykırımların üvey evladıdır. Onlardan hiç bahsedilmez. Türkiye'de insanlar Süryani'nin ne olduğunu dahi bilmez. Süryani'yi Suriyeli ile karıştırır malum. Ve büyük heyecanla dinlenmiş toplantı. Yani başından sonuna kadar dinledim diye mesajlar geliyor. Allah sizden razı olsun diye mesajlar geliyor.
Sadece soykırımların değil, vatandaşlığın da üvey evladı Süryaniler.
Elbette.
Çünkü biz Ermeniler mesela o açıdan şanslıyız. Birçok açıdan şanssızız ama o açıdan şanslıyız. En azından devlet bizi bir azınlık statüsüne benzer bir şeyle tanıyor. Kurumlarımızı, kiliselerimizi belli anlamda tanıyor. Okul açma imkanımız var. Evet. Okullarımız var. Daha doğrusu Osmanlı zamanında kurulmuş olan okullar devam ediyor. Ama Süryanilerin bu anlamda hiçbir hakkı yok. Azınlık dahi olarak kabul edilmiyorlar.
Gazetelerimiz var. Çok önemli.
Tabii.
Onların
şimdi
yok.
Oradaki şimdi Sabro var Süryanilerin.
Evet. Oradaki tebliğlerden birinde Lozan esnasında cemaat başının, yani Süryani kilisesi başının bu azınlık hakkına pek sıcak bakmadığıyla ilgili bir bilgi verildi. Yani tabii ne kadar doğru, her ne kadar yani bilimsel bir tebliğ olsa da mesela bazıları yok doğru değil, öyle demedi, dememişti dediler. Ama bu açık bir soru işareti olarak duruyor. Her halvekarda benim gözlemlediğim şu, başlarına gelen bütün felaketlere rağmen orada topraklarına, vatanlarına, medeniyetlerine tutunmaya çalışan bir kitle. Anadolu'nun belki Antakya dışında ayakta kalan, ayakta kalmaya çalışan, çabalayan son Hristiyan unsuru. Bu fevkalade önemli. Yani üzerlerine titrememiz gerekir. Türkiye'de bu konuda bir hassasiyet işte belki daha yavaş yavaş oluşuyor. Ama bu yani devletin yaptığı gibi biz işte hoşgörü toplumuyuz. Bakın bizde her şey var, rengarenk Anadolu falan. Bu masalla değil, gerçekten bunların bir yani Süryanilerin de eşit vatandaş olarak kabullenilmeleri, bilinmeleri, tanınmaları için fevkalade önemli bence.
Süryanilerin olmadığı bir Mardin ve Süryanilerin olmadığı bir Anadolu düşünülemez. Biz de bir Süryani şarkısıyla devam edelim programa.
Hadi bakalım.
Tanıdık bir ezgi olarak gelecek. Yani Türkçesiyle tanıdık bir ezgi. Bakalım çıkarabilecek misiniz? Fuat İspir'den Bedrine. Thank you.
Bedrine
Tekrar merhabalar. Cengiz Aktar'la Mardin'i konuşmaya devam ediyoruz. Ben biraz daha karamsar duygularla döndüm. Konferans çok başarılıydı, çok güzeldi. Dünyanın farklı yerlerinden bilim adamlarının, Türkiye'den bilim adamlarının, bilim insanlarının gelmesi çok önemliydi ve sunumlar da çok kaliteliydi. Ama ben Mardin'deki bu çok kültürlülüğün biraz fazla imaj için kullanıldığını ve altının çok boşaltıldığını da görmüş oldum orada. Bunun en basit örneklerinden biri orada şu an halen yaşamakta olan Süryanilerin durumu. Tabii. 2000 kadar Süryani yaşıyor Mardin ve civarında köylerde özellikle. Ve şansımız oldu. Trabzon Metropoliti Mor Samuel Aktaş'la görüştük. Hem grup olarak bizi Mor Gabriel'e, Manastır'a kabul ettiler. Evet. Ben ertesi gün kendisiyle de 2 saat geçirme şansına sahip oldum. Ve oradan edindiğim izlenim özellikle Mor Gabriel Manastır üzerindeki davalar ve baskılar. Süryanilerin bu durumu sistemli bir taciz olarak gördüğünü gösteriyor ve bu da onların canını sıkmaya devam ediyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ne gördünüz? Yani, Mor Gabriel sorunu böyle kısaca bir anlatabilir misiniz?
Türkiye'de bu özellikle Süryanilerle ilgili yani bu bilinmeyen Hristiyanlar diyelim adına da ilgili pozitif olmak veya yani iyimser olmak mümkün değil. Toplantıda hatırlarsın. Sunumlardan birinde Abdurrahim Özmen ki Dicle Üniversitesi'nden geldi sunumu tebliğini vermeye. Hoşgörüye mazur kalanlar diye bir ifade kullandı.
Bizler ondan, yani.
Aynen öyle. Yani ve biz hoşgörü kenti değil tahammül kentiyiz diyen bir sinema derneği, Mardin Sinema Derneği yöneticisi vardı. Tabii ki yani iyimser olmak için bir neden yok. İyimserlik şu. Yani cin şişeden çıktı bu meseleler konuşuluyor. Bu devlete ne kadar yansıdı? Devletin politikalarına, siyasetine ne kadar yansıdı? O ayrı konu. Yok öyle bir şey ya daha yani. Ne dedi Evgil Türker, Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı? Daha hala tarih 10. sınıf kitabında Süryaniler hain ve işbirlikçi olarak geçiyor dedi.
Üstelik geçen sene Milli Eğitim Bakanı bunu aynen kaldıracağız diye söz verdi.
Aynen olduğu duruyor gibi duruyor. Dolayısıyla yani öyle devlet açısından, devlet politikaları açısından iyimser olmak mümkün değil. Şimdi Mor Gabriel yani ben onunla ilgili 2 makale yazdım. Birinde şöyle bir ifadem vardı. Türkiye'nin tarih hafsalasının alamayacağı kadar eski bir ibadet yeri. Yani Tur Abdi'nin en önemli manastırlarından bir tanesi. 7. yüzyıl başında yapılıyor. Daha hala ayakta. Ayakta durmaya çalışıyor. Ayakta durmaya çalışıyordu demek lazım zaten. Mesela orada Mardin toplantısında öğrendiklerimizden biri Mor Gabriel ve Mor Gabriel'in etrafındaki o canım arazi, yani canım derken ağaçlandırmış tabii orayı, o keşişler orayı. Araziyle ilgili sorunlar 1910'larda başlıyor. Yüzyıllık bir kavga yani.
İttihat ve Terakki
zamanında. Tabii ki. Yani. Dolayısıyla yani ve ona rağmen tutunmaya çalışıyorlar oraya. Şimdi orada yani günümüz, ya burada ciddi bir mesele var. Bu toprağı ellerinden almak istiyorlar. İşte 36 beyannamesi diyorlar, şu diyorlar, bu diyor, kaşının altında gözüm var diyorlar. Bütün şimdi şey ayrıntılarına girmeyelim burada, hukuki. Davalar, 3 tane 4 tane farklı dava var. Ahim'de dava var, Yargıtay'da var, yerel mahkemede var, Varoğlu var. Ve sonuçta o yani o dar alan hapsedilmiş durumda bir manastır var. Bir nevi hapishane yani orası. Etrafı açık değil bir kere. Yani böyle manastır mı olur? Yani niye? Korkudan. Sen de konuştun zaten Samuel Aktaş'la. Ağustos'ta mülakat var bu hafta. Ve an itibariyle orada bir korucu köyü var.
Esas AK Parti. Oraya değinmek
tabii,
isterim.
Mesele o yani orada AK Parti.
Bir yandan devlet sistematiği diye 1910'lardan gelen bir süreçten bahsettiniz ama bir de yerel sıkıntılar var değil mi? Yani.
Ama bu yerel sıkıntılar o kadar ilginç ki gene tebliğlere döneceğim. Mesela Suavi Aydın'ın tebliği bu çok zihin açıcıydı. Diyor ki yerelde ki Kürt beyleri o zaman yani 19. yüzyılın ortasından itibaren sürekli Kuzey Mezopotamya'ya müdahale ediyorlar. Mal el değiştiriyor. Hristiyanlar üzerinde büyük baskı var Ve Bab-ı Ali o zaman buna göz yumuyor. Aynı bugün olduğu gibi. Yani bugün oradaki Kürt aşiretler, korucu aşireti, başlarında da bir tane eski AK Parti milletvekili var. Ve aynı baskıyı onlar sürdürüyor bugün. Yani değişen bir şey yok. Tabii o arada o unsur giderek orada eriyor. Yani o yüzden mesela bu toplantının bir önemi daha bence burada ortaya çıkıyor. Yani 100 yıl öncenin olanlarla bugün olanlar arasında aslında çok büyük bir fark yok ve eriyen unsur erimeye devam ediyor. 5000 kişi, hatta 3000 diyenler var kalmış durumda.
Bu şartlar altında peki Kürt siyasetinden de beklentiler olmamalı
muhakkak
mı?
Muhakkak. Yani şimdi orada yani
Kürt siyasi aklından yani beklentiler şöyle, olmamalı.
Şöyle yani BDP işte PKK onlar kendi işleriyle uğraşıyorlar şu sırada tabii. Ama mesela Kızıltepe belediye başkanı geldi o toplantıya, destek verdi. Mardin il başkanı geldi de yani dinledi en azından yani. Ama yani bu dediğin gibi bir hassasiyet, yani Kürtlerle ilgili bir hassasiyet, yani Kürtlerin buradaki yani rolüyle ilgili bir hassasiyet katiyen yok daha.
Mor Gabriel ile ilgili şöyle bir durum ben öğrendim orada. Yani aslında biliniyormuş da.
Yeri gelmişken pardon, Sırrı Sakık'ın söylediği tam bu çerçevede ele alınmalı. Yani bu ağzın yani bu tip laflar edilirken 10 kere düşünmek lazım. Yani burada çok ciddi bir sorumluluk var çünkü.
O sorumluluğa dair bir örnek bu. Yani Süleyman Çelebi korucu başı ve geçen dönem 23. dönem yanılmıyorsam işte AK Parti milletvekili. Onun aşiretinin ve onun sahibi olduğu köylerin ahalisinin açtığı davalarla başlıyor zaten mesele. Ama son seçimde aday gösterilmeyince AK Parti'den aşiretini BDP'ye oy vermeye yönlendirmiş bir kişi kendisi. Biraz da hani BDP'nin bu anlamda sessiz duruyor olması, yani tabii, Mor Gabriel üzerindeki baskılara sessiz duruyor olmasının bununla ilişkisi olabilir. Bu da tabii ki hiç hoş değil. Yani Kürt siyasetinin bu anlamda ciddi bir öz eleştiri sorumluluğu var. Çünkü onların söz sahibi olmak istediği ve haklı olarak söz sahibi olmak istediği topraklarda yaşanan bir haksızlık bu ve buna sessiz kalmamak gerekiyor.
Şunu unutmamak lazım herhalde, yani en başta da Kürtlerin unutmaması lazım belki. Kürt siyasetinin mağdurun da mağduru var. Yani ve bu durumda o bölgede mağdurların mağdurları Hristiyanlar. Hatta hatırlayacaksın, tebliğlerden bir tanesi domlarla, yani bölgenin romanları veya çingeneleriyle alakalı bir de onlar da aynı durumda. Yani bu yani çok işimiz var işte, siyaset çok hızlı, çok sıcak, bu işlerle uğraşacak halimiz yok. Böyle bir duruş kabul edilemez yani. Kürt siyaseti açısından, ki orası fevkalade yani Kürt siyaseti açısından önemli bir yer Mardin ve havalisi. Ahmet Türk'ün yani aşiretinin başında bulunduğu fevkalade. Yani Ahmet Türk'ün böyle bir hassasiyeti göstermesini temenni edelim bir an evvel.
Evet, bu güzel dilekle de bu bölümü böylece kapatmış olalım. Cengiz Aktar'a çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadığı, aydınlattığı,
seve buraya seve geldiği için. Agos Radyo'ya, Agos Radyo'nun yolu, Radyo Agos mu?
Radyo Agos.
İkisi de güzel.
Açık Radyo, Radyo Agos.
Radyo Agos, evet, yolu açık olsun.
Çok teşekkürler. Mağdurun da mağduru vardır dedik. Bence mağdurun mağdurunun mağduru da Ermeni gerçekliğinde diasporalı Ermeniler oluyor. Bir diaspora Ermenisinin kurucusu olduğu Braç grubundan, Dangaripya'nın kurucusu olduğu Braç grubundan Rabis şarkısıyla devam ediyoruz.
Avlem tapem azdari nere ima bidi yerekem. Keş panere sut panere avlem tapem nedem. Avlem tapem azdari nere ima bidi yerekem. Keş panere sut panere avlem tapem nedem. Derek mele tıkhar zirel kefo bayelel. Aslan uşalı gıpçe inz guze danel. Kuzem gen kıhmel harper hokiz varel avrel. Biçe vardu bidi yerkem vahvan hokiz avrem. Zıxer sinele kefe bayelel Aslan uşağı gıpçe İyiz güze danel Derhemel zıxer sinele kefe bayelel Aslan uşağı gıpçe İyiz güze danel Kavatas ne tutsek Yer inzini setsek Gen kışadın uçpane İlaviyar ne luhamar Kavatas ne tutsek Yevin zil setsek Gel kışalı luşpane İravi annenu hamar İravi annenu hamar İravi annenu hamar Tapetsi paytsut khoskere mnatsi yev okis varetsi tariner nalkatsin asa sharke alchavachemian kitsekabel yev yes midi gerknem utses midi yerkem gel khamelat khaltsin erkef vayelel asan ushovdu piche inz guze danel kavat sletsek yev inzile setsek gel kishad lush pane iravi anelu ama gel kishad lush pane iravi anelu ama
Radyo Agos. Radyo Agos.
Şimdi Ermenice öğreneceğiz. Programı düşünürken böyle bir tür hoşluk olsun, içine Ermenice bir şey katalım diye düşündük aramızda. Ve o sonra biraz ciddi bir şeye devşirildi. Çünkü Şuşan Hanım'dan, Şuşan Özoğlu'ndan yardım istedik. Acaba Ermenice öğretmek mümkün müdür radyoyla? Sorusu. Tabii ki Ermenice öğretmek değil ama insanların kulağını dolduracak, günlük basit konuşmaları yapabilecekleri bir şeyleri aktarabilir miyiz radyo vesilesiyle? Ve neticede bu Aypenkim diye bir bölüme dönüştü. Yani Radyo Agos'un içerisinde her hafta 5-6 dakikada kısaca birkaç kelime, birkaç cümle belki öğreteceğiz. Şuşan Hanım bu ilk programın şerefine stüdyomuzda konuk, normalde band kaydıyla dersleri aktaracağız. Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz biraz?
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Pariyega. Kendimi tanıtayım. Şuşan Özoğlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji mezunuyum. 40 yıl eğitimin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra 2 yıldan beri emeklilik hayatı yaşıyorum. Fakat bu arada tabii hobilerim oldu. Onlar arasında en önemlisi ilgi duyan gençlere Ermenice öğretiyorum. Ağustos'tan da bu teklif gelince doğrusu çok sevindim, çok mutlu oldum. Çünkü farklı bir yöne gidecek bu Ermenice öğretme işi. Farklı bir şekilde yapacağız
nasıl
bu işi.
Nasıl yapacaksınız?
Bunu mümkün olduğunca sizin de dediğiniz gibi basit hale getirmeye çalıştım. Her hafta bir iki konumuz olacak. O konuları önce açıklayacağım. O konularla ilgili veya onları besleyecek kelimeler vereceğim. Sonra da küçük birkaç alıştırma yapıp programı bitireceğim. Evde dinleyenler, web sayfasından takip edenlerden tek istediğim, benim verdiğim tüyolara, benim verdiğim küçük açıklamalara, sesimin tonuna, vurgularıma çok dikkat etmeleri.
Zaten sizin böylece, vurgularınız öyle vurgular ki dikkat etmek
mümkün
değil.
Özellikle yapıyorum onları. Özellikle yapıyorum. Bunlara dikkat edip alıştırmalarını yapmaları ve verilen çok fazla olmayacak 5-10 kelime en çok o kelimelere çok dikkatle öğrenmeleri. Zira bu kelimeler üzerine yeni kelimeler inşa edeceğiz.
Dersleri kaçıranlar nasıl yakalayacaklar sonra?
Dersleri kaçıranlar web sayfasında yayınlanacak. Ağustos'un web sayfasında yayınlanacak.
Açık Radyo'dan da rica edeceğiz. Açık Radyo da bize yardımcı olacaktır bu konuda.
Hem sesli hem yazılı yayınlanacak. Oradan takip edebilirler.
Yani diyelim ki 3 dersi 5 dersi kaçıran da aslında internet sitesinden geri dönüp o dersleri takip edebilecek.
Tabii.
Tamam. Teşekkür ediyorum çok.
Rica ederim.
Birazdan başlayacağız. Bu arada Şuşan Hanım belki bunu söylediğim için sıkılacak, darılacak bana ama bizim Şuşan Hanım'la tanışmamız da 2 yıl kadar önce onun işte 40 yıllık, 41 yıllık emeğinin üstüne çalıştığı okuldan emekliliğe sevk edilirken çok pek hoş olmayan bir tavırla karşılaşmasından dolayıydı. Şuşan Hanım emektar bir öğretmen, şimdi emekli bir öğretmen ama gördüğünüz gibi üretmeye, çalışmaya, fikir üretmeye ve Ermenice ile yaşamaya devam ediyor.
Kendisine o zaman buradan en güzel öğrencileri dileyelim ki onun iradesine, özverisine layık olacak. Bahane yok çünkü hani siteyi takip eden öğrencilerin bu kadar öğretmeyi isteyen bir yüreğe herhalde çok direnebilecekleri mümkün değil.
Evet.
Bir de galiba öğretmenliğe göre bir meslek ki yani mutlaka kendine uygun enstrümanları da buluyor. Okul çatısı olmayınca da öğretmenlik devam edebiliyor.
Ağustos'ta da Emre arkadaşımız Emre Ertani Şuşan Hanım'dan ders almaya devam ediyor ve Ermencesini bayağı ilerletti. Şuşan Hanım'ın şahsında Aypenk'in bölümüne girerken bütün öğretmenlerimize, bütün emektarlara ter döken, çaba döken herkese selam olsun. Şuşan Hanım'a da tekrar teşekkürler.
Aypenk kim?
Aypenk kim? Aypenk kim? Da yetta. Et ato, j'ai l'union, hetaken, hotara, j'ai meni, douchabo, j'ai pege, Rasebe.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Parilus, günaydın. Aysör, das noyemper, yerguazar, das yergu, şapat. Bugün 10 Kasım 2012 Cumartesi. Kiç mi hayeren, biraz Ermenice öğreneceğimiz ay Peng Kim bölümüne hoş geldiniz. İlk konumuz işaret sıfatları ve olmak yardımcı fiilinin en çok kullanılan şekli. Olmak yardımcı fiiline bundan böyle kısaca e fiili diyeceğiz. Aslında e fiili denmez ama daha kolay anlaşılır olsun diye. Bunun karşılığı İngilizce'de de to be. Aklınızın bir kenarında bulunsun. İşaret sıfatları demiştik. İşaret sıfatlarını tek tek önce bir sayalım. Bu, şu, o. Şöyle, eyes, ait, ein. Veya as, at, an. Veya sa, ta, na. Dikkatinizi bir şeyler çekti mi acaba bilemiyorum ama 3 tane harf var burada. S, t ve n. Yani bunlara kısaca bir isim verelim. Sa, ta, na veya ı gibi. Satana size bir şey hatırlatıyor mu? Şeytan gibi. Ermenice şeytana sadana denir. İşte bu da bir tür şeytan. Size biraz bir şeyler hatırlatmak için bu kalıbı verdim. Sa, ta, na veya ı. S sesi Ermenice'de yakın olanı gösterir. T sesi biraz uzak olanı. N veya ı sesi daha uzak olanı gösterir. Bir daha alalım. Eyes, bu, yakında olan. Ait, şu, biraz uzakta olan. Ein, daha uzakta olan o. As, at, an. Sa, ta, na. Bu, şu, o. Gelelim e fiiline. Eyes, e. Bu, dur. Ait, e, şu, dur. Ein, e, o, dur. As, e, budur. At, e, şudur. An, e, odur. Aynı şekilde sa, e, ta, e, na, burada bir şeyin dikkatinizi çekmesini istiyorum. An, e, o, dur. Bunu aklınızın bir kenarına yazıverin. Bir ses daha var size vermek istedim. Ç sesi. Ç, ç sesi. Bu sesi duyduğunuz yerde aklınıza öncelikle bir olumsuzluk gelsin. Genelde fiilleri, isimleri veya sıfatları olumsuza dönüştüren sestir ve kelimenin önünde bulunur. İlk düşünmeniz gereken burada bir olumsuzluk olabilir, bir olumsuz ifade olabilir olmalıdır. Eyes, e, budur. Eyes, ç, bu değildir. An, e, odur. An, ç, o değildir. Sesleri kulaklarımıza yerleştiriyoruz inşallah. Evet, gelelim bugünün kelimelerine. Eyes, or. Bugün. Veya eyes, or. Bugün. Or, gün. Eyes, bu. Pari, iyi, hayırlı, uslu. Mart, insan, adam. Narinç, narenciye gibi mi? Portakal demek. Nur, nar gibi mi? Evet, nar demek. Banir, peynir. Benziyorlar değil mi? Şapat, cumartesi veya hafta anlamında. Birkaç alıştırma. Eyes, narinç, e. Bu portakaldır. Eyes, narinç, ç. Bu portakal değildir. An, mart, e. O insandır. An, pari, mart, e. O İyi insandır. An, Paris, Mart, Çe, o iyi insan değildir. Sireli paregamlar, sevgili dostlar. Şimdi kendi kendimize küçük küçük cümleler kurarak bugün öğrendiklerimizi pekiştirmeye başlayabilirsiniz. Mınak parov, iyilikle kalın, yani Allah'a ısmarladık. Pari şapata verç polorit. Hepinize iyi hafta sonu.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yet da, da yet da. Et a to, et a to.
Je ni nu,
je ni nu.
He ta ke,
he ta ke.
Ho ta ga,
ho ta ga.
Je men hi,
du sha bo,
du sha bo. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Türkiye Ermenilerin tarihinde amiyane tabiriyle eşeğini kaybedip bulunma hikayelerinden mevzul miktar olur. Bunlardan bir tanesini bugün müjde olarak paylaşıyoruz. Esasen aslında bir haksızlığın giderilmesinden ibaret ama tarihi kimi deneyimler maalesef bunlara sevinmeyi gerektiriyor. Bomonti Mkhitaryan Vakfı haksız yere el konulan okul binasını mahkeme yoluyla kazanmanın sevincini yaşadı. Bu hafta içinde biz de bunu paylaştık okurlarımızla ve Türkiye ile. Binanın çoğunluk hisselerine sahip olan Ayaş Belediyesi'ne karşı İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde açılan dava 1 Kasım Perşembe günü sonuçlandı ve mahkeme Ayaş Belediyesi'nde olan tapunun iptaline, binanın vakıf adına tescil edilmesine karar verdi. Böylelikle bir haksızlık en azından yerel mahkeme sürecinde giderilmiş oldu. Temkinli bir iyimserlik içinde Yargıtay aşamasının da adaletin tescil edin için kendisine düşeni yapması bekleniyor. Agos tarihi açısından Mkhitaryan vakasının bir diğer önemli özelliği, okul 1998 yılında tahliye edildiğinde tatilin ardından okula dönen öğrenciler bir süre bahçeye atılan sıralarda ders yapmak zorunda kalmışlardı. Ve bugün bizim bu habere dair kayıtlarımız varsa o da Hrant Dink'in şahsında gösterilen ve Agos aracılığıyla sonra da yerel basının gösterdiği büyük bir direniş hikayesiydi aslında. Bu aynı zamanda Agos'la ulusal basının bir arada birlikte bir problem için el ele verdiği özel süreçlerden biriydi. Ben tüm bu hikaye bittikten sonra Mkhitaryan öğrencilerinin Hrant Dink'e bir gül hediye ettiklerini hatırlarım. O gül de özel böyle bir aşk nişanesiymiş gibi Agos'un bir köşesinde kurudu ve saklandı. Aynı dönemin tanığı Pakrat abinin de elbette aktaracağı çok şeyler var.
Doğru, benim Bomonti Mkhitaryan'la ilgili anlatabileceğim çok şey var. Çünkü orası benim okuduğum bir okul üstelik de. Yani Bomonti Mkhitaryan'ın ben henüz Bomonti'ye gelmeden önce o okulun öğrencisiydim. Sakız ağacında okuyorduk, sakız ağacındaydı okulumuz. Sonrasında da Bomonti'deki yeni alınan o zamanki binaya taşındık. Son iki sınıfı orada okuyup ben o okuldan mezun oldum, ilkokuldan. Anlatacağım şeyler ama dediğin gibi o çok hazin günlere dairdir. Sene sonu tatili değildi, o sömestr tatiliydi, kışın ortasıydı. Bütün okullar sömestre girdiler ve bir mahkeme kararı tebliğ edildi okula. Birileri okulun binasına sahip çıktılar mahkeme kararıyla. Okulu dışarı attılar. Dışarı atmak dediğim, okuldaki eşyalar bahçeye atıldı resmen. Sıralar, kara tahtalar, işte öğretmen masaları, her şey bahçeye yığıldı. Ve orada Agos'un yayında olması o süreci kesintiye uğratmayı başaran en önemli etkendir. Eğer Agos yayında olmasaydı o yıllarda, Agos'un yayından birkaç yıl önce olmuş olsaydı, Türkiye kamuoyuna taşınamazdı bu. Ama Agos'un ısrarlı yayınlarıyla Türkiye'nin aydınları da konuya ilgi duydular ve ilk defa ulusal basın bir azınlık okulunun uğradığı bu haksızlığa birdenbire geniş ölçekte yer vermeye başladı. Pek çok gazete birinci sayfadan gördü, televizyonlara haber oldu. Bununla birlikte 36 beyannamesi nedir, nasıl gelişmiş, ne olmuş, ucunda ne var, bunların hepsi ortaya döküldü. Ve çok prototip bir örnektir bu Tuzla kampıyla birebir örtüşen, aynı özellikleri taşıyan bir örnektir. Yaptığım vurgu çok önemliydi. Orada Hrant'ın, Agos'un ve Hrant'ın çok önemli katkısı olduğu sorunun bugüne bu şekilde dönüşmesinde.
Ben de hani hak geçmesin diye bir ilave de ben yapayım. O zaman hala belediye başkanı olan Mustafa Sarıgül'ün de çok faydalı bir ara buluculuğu ve sorun çözücülüğü olmuştu. Onu da unutmayalım. Buna karşılık okulun, yani vakfın davalı olduğu Ayaş Belediyesi'nin de halen CHP'de olduğunu ve CHP'nin vakfa karşı dava açmayı, vakfa rakip olmayı bir şekilde hani kabul etti veya böyle bir irade gösterdiğini unutmayalım. Yani vakıf kendisi olan mülkü CHP'li Ayaş Belediyesi'nden geri almak için açmak zorunda kaldı bu davayı ve nihayetinde kazandı. Umarız Yargıtay'da da bu böyle devam eder. Bir başka sevindirici haber de aslında geçen hafta yine yapılan Diyarbakır'da Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi'nin Çan Kulesi'nin yeniden inşa edilmesiydi. Diyarbakır Belediyesi'nin Osman Baydemir'in büyük katkılarıyla, büyük emekleriyle ve maddi de katkısıyla belediyenin yaklaşık 1 milyon dolarlık çok önemli bir katkı yaptılar ve 80'li yıllardan itibaren cemaatsiz kaldığı için yok olmuş olan, yok olmakta olan, harabe halini almakta olan Surp Giragos Kilisesi, ki Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olarak sayılıyor. O kilise kurtuldu, yeniden inşa edildi, pırıl pırıl hale geldi ve 1914'te çevredeki minarelerden yüksek olduğu gerekçesiyle yıkılan, çok da önemli bir mimari işçiliği olan, soğan şeklinde kubbesi olan bir çan kulesiydi. Aslına uygun şekilde yeniden restore edildi ve geçen hafta pazar günü de ilk ayinle kutsanarak ibadete açıldı. Bunu da hani bütün bu kötülüklerin içerisinde bizi sevindiren, kaybettiğimiz topu bulduran, çocuk sevinci yaşatan gelişmelerden biri olarak kabul edelim.
En önemlisi de bir de fonksiyon olarak bir nikah kıyıldı. Evet. Bu törenle beraber bu çok önemli. Bu kilisenin yaşadığının, yaşayacağının bir göstergesi. Evet.
Diyarbakır'da aslında kimliğini gizlemek zorunda kalan Ermeni aileler var. Ve onların da o kiliseyle kendi kimliklerine yavaş yavaş geri dönmeye başladıklarının da işareti. O nikah ve orada canlanan hayat, o kilise çevresinde canlanan hayat. Umarız halka o hayat gerçekten canlı bir şekilde devam eder. İlk program acemiliği, bir sürü şey aslında konuşmayı düşünmüştük ama zaman hızlı geçiyor canlı yayında. Araya şarkılar falan giriyor, başka şeyler giriyor. İşte biz ahkam kesemiyoruz. Programı kapatmamız gerekiyor. Kapatırken bir ufak hatırlatma yapacağım. Şapkir bölümümüz var. Agos'un internet sitesinin hafta sonu eki. Orada da çok genç bir ekip, Tamar Nalcı ve Emrecan Dağlıoğlu koordinatörlüğünde her hafta çok güzel işler çıkarıyor. Çok severek okuyoruz, çok severek takip ediyoruz. Bugün de Şapkir günü. Şapkir zaten Şapat Giragi, yani cumartesi ve pazarın kısaltması. Evet. Şapkir'i de okuyun. Yayına girdiler, bu sabah kontrol ettim. 10 tane birbirinden güzel yazı var, çeviriler var, röportajlar var, foto haberler var vesaire. Bu mutlu vesileyi, yani iki mutlu vesileyi, Bomonti Mıhtarya'nın binasının iadesini ve Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Çan Kulesi'nin inşasını biz Uludere'ye, Roboski'ye bağlayarak programı bitirmek istiyoruz. Orada katledilen 34 canı hiçbir zaman unutmuyoruz. Sorumluların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu hafta biliyorsunuz Ümit Kıvanç'ın Ağlama Anne Güzel Yerdeyim diye çok güzel belgesel çalışması, çok emek verilmiş belgesel çalışması bu meseleyi bir kez daha bize hatırlattı. Umarız hiç duymayanlara da hatırlatır. Roboski'den bir ufak çocuğun filmin son kısmında kullanılan ağıdıyla, Roboski ağlıyor ağıdıyla veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
Evet. Tsudesutun diyorlar bu duruma.
De dayı tone girene kurdu havara. Ne dayı tone girene kurdu havara. Dilimce yana ve kurdu havara. Robos ki girene kurdu reyara.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.